Ayrım 16. Peter Pan Sendromu. Dr. Dan Keeley. Sayfa 169. PPS kurbanına nasıl yardım edeceksiniz? Evliliğinizdeki iletişim sorunuyla yüzleştikten sonra çocuklarınız üzerinde yoğunlaşın. Bu kitap PPS kurbanına yardım amacı taşısa da aşağıdaki önerilerin pek çoğu tüm genç insanlar için geçerlidir. Bunu aklınızda tutarak ilginizi en büyük oğlunuza ya da 3 ve 8. kısımlarda anlatılan davranışları gösteren oğlunuza yöneltin. Oğlunuz 16 yaşından küçükse önleyici, 16 yaşından büyükse iyileştirici öneriler üzerinde durun. Neden 16? Bir PPS kurbanı 16 yaşına ulaştığında birkaç yıldır yaygın bir sorumsuzluk ve etkili bir tedirginlik yaşamış demektir. Sonuçta çareyi yaşamına sizden daha fazla şey veren bir akran grubuna sığınmakta bulmuştur. Sürekli bir cinsel rol çatışmasıyla bağlantılı rol değişmezliği onu anne babasının etkisinden kurtarır. İlişkinizde büyük bir değişiklik yapıp evdeki gerginliği ortadan kaldırsanız bile çok geç olabilir. Belki de sizi önemsememeyi artık öğrenmiştir. Ne var ki 16 yaşındaki çocuğunuz geç açan çiçeklerdense ve henüz bütün belirtileri geliştirmiş değilse, örneğin iyi bir işi olabilir, narsisizm ve şovenizmi önlemek için hala zamanınız vardır. Bunu deneyene kadar bilemezsiniz. Böylece eğer bir PPS kurbanı 16 yaşında ya da civarındaysa, kayıp çocuklar lejyonunun tuzağına düşmek üzere demektir. Hem önleyici hem de iyileştirici önlemleri denemeniz gerekir. Oğlunuz için en iyi bileşimi bulmak üzere tüm önerilerimi denemeniz gerekecektir. Temel ilkeler. Çocuklarınızın yaşı ve cinsiyeti ne olursa olsun, temel çocuk yetiştirme ilkelerimi bilmek isteyebilirsiniz. Aşağıdaki 10 ilke her anne babaya belayı önlemek ve sorunları çözmek için bir temel verecektir. Bu ilkeler anne baba otoritesine tutarlılık ve saygı kazandırır, sorumsuzluğu ortadan kaldırmaya çalışır ve evdeki güvenliği artırır. Ayrıca çocuk yetiştirme konusunda anlaşmazlığa düşen anne babaların anlaşmalarını sağlayacak sağduyulu bir ortam zemin sunar. Size her bir ilkeyi anlattıktan sonra ilkenin Peter Pan sendromunun gelişimini sekteye uğratmak için nasıl kullanılabileceğini gösteren bir örnek vereceğim. 1. İletişim sorunları önleyebilir ama eylem onları çözer. Çocuk yetiştirme uzmanları son 20-30 yıldır bir sorunla karşılaştıklarında kullanılacak en iyi stratejinin konuşmak olduğunu söyleyerek anne babaları yanlış yönlendirmişlerdir. Fikirlerin ve duyguların karşılıklı anlatılması veya nedenlerin ve nasılların açıklanması bir çocuğun hatasından ders almasını sağlayabilir. Ancak bu yalnızca durumdaki duygu yoğunluğu azaldıktan sonra olur. Bir sorunun tam ortasında akılcı iletişim kurma girişimleri işleri daha kötüye götürebilir. Anne babalar bir sorunla karşılaştıklarında konuşmaları kolaydır. Oysa eylem isyanı çözecek, çocuğa iyi bir ders verecek ve etkili iletişim için gereken ortamı hazırlayacaktır. Bu ilkeyi düşündüğüm zaman gözlerimin önüne bir markette genç bir anne ile yanında ona şeker almadığı için bağıran 4 yaşındaki çocuğu geliyor. Çocuk bir koridorun tam ortasında durmuş, dudağını aşağı sarkıtıp gözlerinden yaşlar akarak annesine baktığında anne eğilip onu ikna etmeye çalışır. Çocuğa şekerin olumsuz etkilerini anlatır veya diğer çocukların onu komik bulacaklarını, bu akran baskısının çok kötü bir şekilde kullanılmasıdır, söyler. Çocuk annesini dinlemek yerine daha yüksek sesle bağırmaya başlar. Üzgün bir çocukla iletişim kurmanın yolu yoktur. Annenin en iyi seçeneği bir eylemde bulunmaktır. Bu durumda pek çok anne çocuğun poposuna bir şaplak indirir. Bu seçenekten hiç hoşlanmıyorum. Anneye sadece yan koridora yürüyerek çocuğu dinleyicisiz bırakmayı öneriyorum. Anne ne yaparsa yapsın iletişimi, çocuğu onu dinleyebilecek ölçüde sakinleşene kadar askıya almalıdır. 2. Pek çok kural tartışılabilir ama kimileri tartışılamaz. Her evde mantıklı ve akılcı, ahlak ilkelerine uygun kurallar olmalıdır. Anne babalara kuralları tartışabilir ve tartışılamaz kurallar olarak ikiye ayrılmalarını öneriyorum. Tartışılmaz kurallar mutlak ve değişmezdir. Örneğin çocuklar yasaları çiğneyemez, saygısızlık yasaktır ve yalan söylemek ve kandırmak yanlıştır. Tartışılmaz bir kuralın asla istisnası olmamalıdır. Bu kuralların ihlali halinde çocuk cezalandırılmalıdır. Tartışılabilir kurallar tartışılabilir, değiştirilebilir ve bunların istisnası olabilir. Sokağa çıkma yasağı yapılan şeye bağlıdır. Çocuk kendine bakabiliyorsa, yatma zamanı esnek olabilir. Çocuğun okuldaki başarısı artarsa, ona fazladan ayrıcalıklar tanınabilir. Anne babaların tüm kurallarda veto hakkı vardır ama çocuğa kaldırabildiği ölçüde serbestlik tanıyabilir. PPS'nin gelişimini bozan şeylerden birini olumlu itaattir. Hepimizin yaşamın belirli gerçeklerine olumlu bir şekilde boyun eğmemiz gerekir. Yani sınırları kabul eder ama bunun olumlu tarafını görmeye çalışırız. Tartışılabilir ve tartışılamaz kurallar arasındaki ayrım çocuğun olumlu itaati öğrenmesine yardım eder. Oğlunuz belirli kuralların mutlak yapısına boyun eğmeyi öğrenir ve olumlu bir görüşme sonucunda daha fazla özgürlükle ödüllendirilebilirse, okuldaki sıkıcı derslerle, adil davranmayan patronlarla ve genç yaşamına sızabilecek her türlü sihirli düşünceyle daha iyi başa çıkmaya hazırlanmış olur. Düş kırıklığına dayanma ve dürtüleri denetleme tartışılabilir ve tartışılamaz kurallar arasındaki ayrımın gerçekten temel olan iki yan ürünüdür. Çocuklar sokağa çıkma tavırlar, notlar, ufak ev işleri ve para konularında işlerini halledebiliyorlarsa, anne babalar onların işlerine karışmamalıdırlar. Bu ilke ikinci ilkenin yardımcısıdır. Aslında çocuk yaşamının önemli alanlarında, yaşantılarıma göre en önemli alanlar yukarıda sıralanan 5 alandır, sorumlu davranışlar sergiliyorlarsa istisnalar yapmalı ve ona daha fazla özgürlük vermelisiniz. Bu ilke sorumsuz bir çocukla yüzleşmenize olanak tanır ve ona yaşamına konuşmanızın nedeninin onun kendi başının çaresine bakamaması olduğunu anımsatır. Benzer şekilde ona performansını artırırsa onun yaşamına burnunuzu sokmayacağınızı ve bundan da memnuniyet duyacağınızı söyleme fırsatı verir. Bu yaklaşım bir ebeveyn büyük bir çocuğu terbiye etmeye çalıştığı zaman sık sık ortaya çıkan çatışma, tartışma ve düşmanlığı azaltır. Yaşantılarım bana bu ilkenin sorumsuzluk üzerinde diğer tüm stratejilerden daha etkili olduğunu öğretti. 4. İyi bir ceza çabuk biter ve sık sık tekrarlanmaz. Bu cezanın ödülüdür. Çocuğunuza ceza üzerine ceza verir ya da onu çok uzun süre cezalandırırsanız kendinizi çocuğunuzdan daha fazla cezalandırma ve cezaların etkisini azaltma riskine girersiniz. Ayrıca gereksiz isyanlar ve intikam duyguları yaratırsınız. Bu ilkenin uygulamasına ilişkin iyi bir örnek şudur. Diyelim ki oğlunuz eve geç geliyor ve nerede olduğu hakkında size yalan söylüyor. Ona 2 hafta süreyle dışarı çıkmama cezası vermek yerine daha kısa süreli ve daha şiddetli bir ceza verin. Çocuk 1 saatini elle yapılan bir işe ayırırken, tencere ve tavaları ovmak gibi onu denetleyin. Ayrıca o akşam telefonla konuşmasını, müzik dinlemesini ve televizyon izlemesini yasaklayın. 1 saat daha erken yatmasını söyleyin. Eve zamanında gelmeme ve yalan söyleme cezası 1 ya da 2 gün sürsün. Sonra çocuğun yeni bir başlangıç yapmasına izin verin. Böyle bir ceza sık sık yinelenmesi gerekiyorsa işe yaramayacaktır. Çocuğa bir şeyler olmaktadır, örneğin tedirgindir ve çocuğun sorununa çözüm bulmak için ev ortamını değerlendirmeniz gerekir. 5. Çocukların yakınmaları sıklıkla doğrudur. Haksızlık yapıyorsun, bunu herkes yapıyor. Teslim olmak yerine uzlaşabilirsiniz. Bir konuda hoş olmayan bir tutum takınmanız gerektiği zaman zeki ve çıkarcı bir çocuğun hiç şikayet etmeden boyun eğmesini bekleyemezsiniz. Eşitsizlik, benzerlik ve yanlış anlama sözlü itirazlara açık konulardır. Bir şikayet duyduğunuz zaman çocuğun söylediklerinde büyük olasılıkla doğruluk payı olduğunu anımsayın. Sakin olun ve şikayeti olumlu bir görüş alışverişi başlatmak için kullanmaya çalışın. Bu ilke özellikle küçük bir çocukla uğraşırken yararlıdır. Örneğin hiç hoşa gitmeyen bir karar aldığınızda duymanız olası bir şikayet, "Bu hiç adil değil."dir. Çocuğu size cevap verdiği için azarlamak yerine şikayetine kulak verin ve doğruluk payını kabul edin. Onun bakış açısından yaptığınız büyük olasılıkla adil değildir. Çocuğun haklı olduğunu kabul ederek nahoş olması olası bir durumdan sakınabilirsiniz. Sonra eğer çocuğunuz sizi dinlerse, ona çocuğunu seven bir ebeveynin çocuğunun gelecekteki iyiliği için kararlar vermesi gerektiğini açıklayabilirsiniz. Çocuk bunu tamamen anlamadığı için haksızlık olduğunu hissetmesi normal ve anlaşılırdır. Ama bu sizin kararınızı değiştirmemelidir. 6. Çocuklar makul sınırlar ve akılcı disiplinle özgüven ve benlik saygısı kazanırlar. Pek çok anne ve baba çocuklarına olumlu bir benlik kavramı kazandırmak için onun en iyi arkadaşı olmaları, sınırlar koymamaları ve çocuğun her zaman mutlu olmasını sağlamaları gerektiğine inanırlar. Bu hedefler gerçekçi değildir. Bir çocuğun anne babasına gereksinimi vardır. Arkadaş isterse başka yerde bulacaktır. Sınırlar bir çocuğa kendini denetlemeyi öğretir. Bu çocuğun kişisel gelişimi ve dürüst bir gurur kazanması için gereken bir özelliktir. Sonuçta başarısızlık da, üzüntü duyguları da yaşamın birer parçasıdır. Çocuklarımız kendilerine acımadan ve depresyona girmeden başarısız olmayı ve üzülmeyi öğrenmelidirler. Peter Pan sendromunun önlenmesinin bir anahtarı varsa o da bu ilkedir. Çocuğunuza koyduğunuz sınırlar içinde kaldığı sürece onun arkadaşı olacağınızı öğretin. Okul çağındaki bir çocuk oyun oynama iznini almadan önce ev ödevlerinin hepsini bitirerek düş kırıklıklarını denetlemenin önemini öğrenebilir. Ve zavallı bebeğim senin için üzülüyorum diyen acıma duyguları ve özel muameleler içermeyen bir sıcaklık ve şefkatle karşılanan çocuk yaşam boyunca başarısızlığa dayanabilir ve üzüntü duygularının üstesinden gelebilir. 7. Anne babalar benzer örneklere göre değil, vicdanlarının sesine kulak vererek karar alırlarsa akran baskısını azaltabilirler. 5. kısmın ana mesajını anımsıyorsanız, akran baskısını azaltmanın Peter Pan sendromunu önlemede mutlak önem taşıdığını fark edersiniz. Kararlar alırken bilgili vicdanınızın sesine kulak vermeniz için asla çok geç değildir. Ne yazık ki bunu yapmak için genellikle geç olur. Yani çocuğunuz akran grubunun dürtülerini anne babasının düşünceliliğine yeğledikten sonra ona bireysellik duygusu kazandırma yeteneğiniz ciddi şekilde sınırlanır. Çocuğunuzun yaşamında akran baskısını azaltmak bunu kendi yaşamınızda da denetlemektedir. Çocuğunuzun davranışlarını etkilemeye çalışırken diğer çocuklara gönderme yapıyor musunuz? Eşinizi çocukların önünde uyumsuzluğu konusunda eleştiriyor musunuz? Kararlarınız kendi doğrularınız ve yanlışlarınız yerine dış etkenlere mi dayanıyor? Anne baba grubu baskısı sizi çocuğunuzu başkalarının yanında disipline etmekten alıkoyuyor mu? Bu sorular kendinizi incelemeniz için kapıları açacaktır. Kararlarınızı vicdanınız yerine benzer örneklere dayandırıyorsanız çocuklarınıza da aynı şeyi öğretirsiniz. Çocuğunuzun ama anne bunu herkes yapıyor dediğini duyduğunuzda bilgili vicdanınızın ruhunu canlandırın ve ona şöyle yanıt verin. Haklı olabilirsin ama bu senin de aynı şeyi yapmanı gerektirmez. 8. Çocuklar güçlü ve yaratıcıdır. Anne babalar onların manipülasyonlarından zevk alabilirler. Çocuklar bizim düşündüğümüzden daha güçlüdürler. Yeni kuşak öncekilerin hepsinden daha iyi beslenmektedir. Daha zeki ve yaratıcıdır. Sonuç olarak zor ve sıklıkla da tehlikeli bir yaşamda kendilerine yol gösterecek sağlam bir ahlak anlayışı ararken otoritenin sınırlarını düzenli olarak sınarlar. Anne babalar çocukların dalaverelerinden zevk alabilirler. Bu dalavereler çocuğunuzun sağlıklı olduğunu ve egosunun gücünün sınırları hakkında doğal bir arayış içinde olduğunu gösterir. Ayrıca bu ilke size yol gösterici ahlaki ilkelerinizi izlememenizi hatırlatarak sözlerinizin bağlayıcı olmasını sağlar. Çocuklarınız kaç yaşında olurlarsa olsunlar, onların gücüne inandığınızı ve onların da kendi güçlerine inanmaları gerektiğini bilmelerini sağlayın. Bir gencin doğru olmayan bir şey yaptığını gördüğünüz zaman yüreğinizin biraz anlayış ve sıcaklıkla dolmasına izin verin. Her zaman bağırmanız ya da ayıplamanız gerekmez. Çocuklarınız sadece onlara kendilerini denetlemelerini öğretecek birini arıyorlar. 9. Birlikte çalışan ve oynayan aileler birlikte kalırlar. PPS'nin geliştiği her ailede gergin bir ortam vardır. Bu gerginlik eşlerin geçimsizliklerinden kaynaklanır ve olumsuzluk patlamaları olarak günlük yaşama uzanır. Evinizde gerginlik varsa, birlikte olduğunuzda aile üyelerinin birbirleriyle uğraştıklarını ve herkesin sivri dilli olabileceğini bilirsiniz. Bu olumsuz tavrı tersine çevirmek için aile üyelerinin eğlenceli bulduğu bir etkinlik içinde olmalıdır. Sinemaya gitmek, yemeğe çıkmak, kütüphane ziyaretleri yapmak ve spor olaylarına katılmak olumlu bir aile yaşantısı yaratabilir. Eşiniz size yardım etmese bile değişiklik yapma ümidiniz vardır. İşe pazar günü bir aile yemeğiyle başlayın ve hiçbir terbiyesizliğe müsamaha göstermeyin. Eğer çocuklardan biri bir aksilik çıkarırsa ondan masayı terk etmesini isteyin ve günün geri kalanında da dışarı çıkmasını yasaklayın. Bir iki sefer sonra ailenin 30-40 dakikalığına hoş bir sohbete girmesini sağlayabilirsiniz. Bu tersine çevirme sürecinde her zaman başarılı olamayabilirsiniz. Özellikle de size yardım eden yoksa. Ama en azından kötü bir durumun daha da kötüye gitmemesi için olumsuzluğu denetleyebilirsiniz. 10. Söylemeyin, uygulayın. Sözlerinizle değil, eylemlerinizle ders verin. Pek çok anne baba çocuğunun kendine itaat etmesini onunla konuşarak sağlayabileceğine inandığı için eylemlerin yerine sözcükleri koyar. Bu anne babalar kendi yaşamlarında da disiplinden yoksundurlar. PPS profiline tam anlamıyla uymasalar bile onlar da büyüyememişlerdir. Sözünü ettiğim anne babaların çoğu sınırların olmadığı bir ev ortamında yetiştirilmişlerdir. Onların çocukları da müsamahakarlığın ikinci kuşağını temsil ederler. Çocuklar dürtülerine engel olamazlar. Ne yazık ki anne babaları da bunu yapmayı bilmez. Anne babanın yaptığıyla söylediği birbirine uymaz. Çocukları da çok sık olarak onların izinden gider. Öz disiplin ilkelerini bilmediğinizi itiraf etme cesaretini gösterirseniz yapmanız gereken şeyler vardır. Anne babanızı başarısızlıkları yüzünden suçlamak yerine büyüme işi üzerinde yoğunlaşın. Bu çok uzun sürmez. Sıkı çalışırsanız birkaç yıllığına durdurduğunuz olgunlaşma sürecini bir iki ayda ödünleyebilirsiniz. Kaçırdıklarınızı ödünlemek için ne yapacağınızdan emin değilseniz size basit bir önerim olacak. Çocuklarınızı yetiştirmek için kullandığınız temel ilkeleri kendinizi yetiştirmek için de kullanın. 16 yaş altı. 6 kronolojik belirtinin sorumsuzluk, tedirginlik, yalnızlık, cinsel rol çatışması, narsisizm ve şovenizm 7 gözlemlenebilir. Psikolojik özelliğin gelişmesiyle sonuçlandığını gördünüz. Size özel önleme stratejileri verirken önerilerimi bu özelliklerin her birinin düzeltilmesiyle ilişkili olarak sunacağım. Bu kısım genç kurbanı ele aldığı için önerilerim PPS'nin 4 temel taşının sorumsuzluk, tedirginlik, yalnızlık ve cinsel rol çatışması etkilerini ortadan kaldırmak üzerinde yoğunlaşacak. Aksi söylenmediği sürece önerilerimin her biri anne ve baba tarafından benzer şekilde kullanılmalıdır. Kime önerilerse anne ve babanın farklı birer yaklaşım benimsemelerini gerektirecektir. Duygusal iktidarsızlık. Bütün örtülü mesajlara hemen bir son verin. Çocuğa geçmiş mesajların yanlış olduklarını ve annesi ve babasını koruma kaygısı duymamasını vurgulayın. Aile etkinliklerini tamamen askıya almanız gerekse bile aile toplantılarındaki olumsuz tavrı ortadan kaldırın. Oğlunuz hoşuna gitmeyen bir ebeveyn kararı yüzünden size nefretini ifade etse bile üzülmeyin. Onu duygularını açıkça ve dürüstçe dile getirmeye yüreklendirin. Duygularınızı olgun bir tavırla ifade ederek onlarla çalışın. Çeşitli duygular yaşamanın normal olduğunu ona gösterin. Anne, kendinizi acındırmayın. Aynı şekilde ona özel ayrıcalıklarla duygularını takas edebileceği fikrini aşılamayın. Üşengeçlik. Çocuğa küçük işler verin ve bu çocuğu bu işlerden sorumlu tutan disiplin kuralları koyun. Kendinize ikinci bir uyarıda bulunma iznini vermeyin. Bir yönerge verdikten sonra bir uyarıda bulunup yoksa yaklaşımını izleyin. Büyük bir çocuğu ders çalışmaya zorlamaya kalkmayın. Belli bir ders çalışma saati koyun ve notlarını düzenli olarak kontrol edin. Çocuk için bir şey yaparak omuzlarındaki sorumluluğu aldığınız zamanı sınırlayın. Çünkü yapması gereken bir şeyi yaptığından emin olmak çok zahmetlidir. Ona kolay yolu göstermeyin. Çocuğun harçlığını kayıtsız şartsız minimuma, tercihen sıfıra indirin. Çalışarak ya da evde belirli işler yaparak para kazanmasına yardım etmek suretiyle ona sorumluluk almayı öğretin. Bu yaklaşımla çocuğun başladığı işi yarım bırakmasını önleyebilirsiniz. Çocuk bir projeye, müzik dersleri veya bir spor etkinliği gibi başlamaya karar verdiği zaman, başarıyla tamamlayıcı bir projeye geçene kadar onu bırakmasına izin vermeyin. Eğer bırakırsa da bu gerekliliği yerine getirene kadar özgürlüğünü ve ona tanıdığınız ayrıcalıkları kısıtlayın. Baba, oğlunuza hedefler koymayı ve sonucu tasarlayıp değerlendirmeyi öğrenin. Kendi sorun çözme yönteminizi ona gösterin. Bu yabancılaşmayı azalttığı için iyi bir derstir. Anne, istemeden de olsa çocuğun suçluluk duymasına neden olmayın. Benim acı çektiğimi görmek hoşuna gidiyor. Bana hiç yardım etmiyorsun ve beni ne kadar incittiğinin farkında değilsin. Suçluluk, ümitsizlik ve yarın ne olacağı umurumda değil tavrı yaratan yorumlardır. 16. ayrımın sonu, sayfa 178.